Ayrım 16. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz, sayfa 197. Yeni bir aşk fırtınası, Münevver. Nazım birdenbire yeni bir aşk fırtınasına tutuldu. Af umutlarıyla heyecanlandığı ve Piray'dan de sık sık mektup alamadığı bir dönemde birden kendisine dayı kızı dediği Münevver'den bir mektup geldi. Münevver Celili Hanım'ın kardeşinin kızıydı. Annesi Fransızdı. 1917'de Sofya'da doğmuştu. Babası ölünce annesi Paris'e taşınmış ve Münevver orada okumuştu. 1935'te İstanbul'a gelen Münevver, o yıllarda yani 18 yaşlarında Nazım'ı tanımış ve aralarında birkaç yıl süren duygusal bir ilişki olmuştu. Bir süre Fransızca öğretmenliği yapan Münevver, 28 yaşında ressam Nurullah Berk'le evlendi, bir de kızı oldu. Münevver bu evlilik döneminde halasının oğlu Nazım'ı hiç görmüyor ama şiirlerini okuyor ve yaşamını uzaklardan hayranlıkla izliyordu. 1948'de Nazım'ın affından söz edilirken Münevver ona duygusal bir mektup yolladı. Nazım dayı kızının gösterdiği bu ilgiden çok duygulandı. Şaşırdı, sevindi ve hemen ona özlem dolu bir mektup yazdı. Bir süre sonra da Münevver halasının kızı Ayşe Başdımar ve romancı Peride Celal ile birlikte Nazım'ı görmeye cezaevine geldi. Nazım dayı kızını çok beğendi. Onun kendi soyunun sopunun en güzel ve en akıllı insanı olduğuna karar verdi. Onu kaç yıldır görmediğine çok üzüldü. Bu görüşmenin hemen ardından Müzehere şunları yazdı. Yavrucuğun yüzünü bile unutmuşum. Yeni bir insan, yeni bir dost keşfetmiş gibiyim. Onun üzerinde ben ne tesir bıraktım bilemem. Kız beni beğendin mi diye sorulmaz ya. Her ne hal ise artık onu da sizlerden öğrenip anlarım. Ne yalan söyleyeyim. Dayı kızının da beni beğenmesini pek isterdim doğrusu. Bu mektuptan bir süre sonra Vala ile Müzeher, Münevver'in evine bir akşam yemeğine gittiler, tanıştılar. Yemekte Oktay Rifat ve eşi de vardı. Geç vakte kadar içkiler içildi, şarkılar söylendi. Valalar Münevver'den çok hoşlandılar. Müzeher, ertesi gün Nazım'a bir mektup düşünerek o geceyi anlattı ve Münevver'in kıymetini takdir etmişsin, etmedinse et, emi, diyordu. Nazım, Müzeher'in dayı kızını beğenmesinden çok hoşlandı. Herkesin onu beğenmesini istiyordu. Hemen ertesi gün Müzeher'e şunları yazdı. Ben dayı kızını şöyle böyle 13 senedir görmemiştim. Buna rağmen son zamanlarda herkesten övgüler işitiyordum. Herhalde değerli bir kadın. Öyle oluşu beni bahtiyar ediyor. Mutludur herhalde. Kocası da akıllı, kültürlü, yakışıklı bir adammış. Münevver'den de bir mektup aldım. Evinde buluştuğunuzda rakılar içip şarkılar söylediğinizden bahsediyor. Münevver'le ahbaplık etmene seviniyorum. Fakat yahu seni de andık, senden söz ettik, şöyle böyle dedik demeyi unutmuşsunuz. Benden söz edilmediğini anlıyorum ama yalan da olsa hoşuma gidecekti. Bu dünyada böyle bir söz de mi kalmadı? Şaka ediyorum, ölüleri sık sık anma hoş değildir. Yine şaka ediyorum. O kadar ahbap bildik bir araya gelmişsiniz ve beni anlamışsınız, onun öfkesini çıkarıyorum. Eh ne yapalım? İnsanız biz de, insana has olan bir şey bize yabancı değildir. Yani böyle sitem etmesini falan da biliriz. Ve anılmadık diye de hafif tertip içerleriz. Benim dayı kızı iyi ve akıllı insan herhalde. Onu da dostların arasına kattım gitti. Nazım bir süre sonra Münevver için Kudumiye, uzak yoldan gelenlere yazılan kaside, başlıklı bir şiir yazdı. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur, nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Nazım bu şiiri Müzehere yollarken mektuba şunları ekledi. Aşık olmak güzel şey, fakat aşk şiiri yazmak dünyanın en zor şeyi. Hele insan sahiden aşıksa, bu zorluk iki misli, bin misli artıyor. Ha, bu şiirleri istisnasız, fakat istisnasız hiç kimse okumayacak. Yalnız siz okuyun. Şiirlerin ilham perisi bile kendisi için böyle herzeler yumurtladığımı hiçbir zaman bilmeyecek. Bunların senden ve Bala'dan başka hiç kimse tarafından okunmasını istemiyorum. Pek romantik bir şey mi diyorsun? Çok şükür ki müspet anlamda bendeniz romantiklikten kurtulamayacağım. Nazım ilk başlarda Münevver'le ilişkisinin çok tatlı ve tehlikeli yollarda gelişeceğini hiç ummuyor ve Münevver'in cezaevine gelişlerini Piray'dan saklamıyordu. Münevver bazen Nazım'a 20-30 lira gönderiyor. Nazım bunu da karısından gizlemiyordu. Ama bir süre sonra işler değişti, Nazım sırılsıklam aşık oldu. Pirayenin duygularını açığa vurmaktaki hasisliği, Bursa'ya sık sık gitmemesi de Nazım'ın duygularını sarstı. Münevver ise Nazım'a sevgi gösterileri yapmaktan ve ona olan düşkünlüğünü her fırsatta açığa vurmaktan hiç çekinmiyordu. Dayı kızı Nazım'ı adeta büyülemişti. Münevver'in cezaevi ziyaretleri gittikçe artıyor ve birlikte ileriye dönük tasarılar oluşturuyorlardı. İkisinin de boşanması en önemli sorunu olmuştu. İyi de nasıl boşanacaklardı? Nazım bu kararını Piraye'ye nasıl açıklayacaktı? Bu hiç de kolay değildi. 1932'den beri bunca sıkıntılara katlanmış, kendi ölçülerinde en büyük fedakarlıkları yapmış ve yıllar boyu eşinin kurtuluşunu beklemiş olan Piraye için bu muazzam bir darbe olurdu. Nazım bunları düşündükçe üzüntüden deliye dönüyor ama Münevver'e kavuşma umudu da onu çıldırtıyordu. Boşanma kararı. Nazım bu düşüncesini ilk önce valilere açtı. Önce bunu telefonla açıkladı, sonra da şunları yazdı. Ömrümde ilk defa kendi kendimden nefret ediyorum. Nefretimin ve acımın sebepleri bir değil. Evvela düşünün ki bir insanı ben ansızın, habersizce bıçakladım. O bana hiçbir zaman seni seviyorum demedi. Seni her gittiği şehirde peşinden bekleyeceğim demedi. Böyle fırsatlar çıktığı zamanlar bile ben burada tek başıma oturamam, sıkıntıdan ölüyorum demedi. Fakat beni 11 sene insanlık şerefini, haysiyetini koruyarak, bana daima en doğru yolu göstererek bir defa bile yalan söylemeden bekledi. En iyi ve güvendiğim dostumdu ve ben onu ansızın bıçakladım. Bu kahpeliğimin utancını, acısını daima duydum. Vala ile Piraye'nin arasında hiçbir zaman yakın bir dostluk olmamıştı. Müzeher de Piraye'yi tanımıyor ve onun Nazım'a sevgisiz davranmasını hiç onaylamıyordu. Münevver ise Müzeher'le yakın dost olmuş ve onun güvenini kazanmıştı. Yani Müzeher, Münevverciydi. Münevver bu coşku içinde kocasına Nazım'la olan ilişkisini anlatmaktan çekinmedi. Nurullah Berk için bu büyük bir sürpriz oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ama yine de olayı soğukkanlılıkla karşıladı. Birkaç gün sonra Bursa'ya giderek Nazım'ı gördü. Nazım olayı gizlemedi. Evet dedi. Uzun uzun düşündükten sonra bu kararı almak zorunda kaldım. Sizi üzmek istemezdim ama iş bu aşamaya geldikten sonra başka bir şey yapamayacağım. Nurullah Berk mutsuzluk içinde Bursa'dan ayrıldı. Nazım'ın annesi Celile Hanım da Piraye'ye bir türlü ısınamamıştı. Buna karşılık yeğeni Münevver'i hep sevmişti. Peki başkaları ne derdi? Yani Mehmet Ali Cimcoz, Adalet, İhsan İpekçi, Celalettin Ezine. Nazım hepsine boş veriyordu. Çocuk değildi. Kimsenin etkisinde kalmayacaktı. Artık kararı kesindi. 1948 Kasım başlarında Piraye'ye şunları yazdı. Her şeye rağmen birbirini anlayan, birbirini seven, sayan iki cesur insan gibi konuşmamız gerekiyor. Aramızdaki münasebetler en dürüst, en temiz, en güzel münasebetlerdir. Bunlardan birinin eksilmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Birbirimize yalan söyleyemeyiz, birbirimizi aldatamayız. Yalan söylemekten, aldatmaktansa seni büsbütün kaybetmeyi tercih edecek kadar sana ve kendime hürmetim var. Mesele şu, aramızdaki münasebetlerden biri olan, fakat çoktandır mevcut bulunmayan, karı kocalık münasebetimizi kesmemiz gerekiyor. Sen yine benim en yakın insanımsın, en yakın dostum ve arkadaşımsın. Sana yolladığım bu mektupla beraber karı koca münasebetimizin kesilmesi için gereken yerlere başvurmuş bulunacağım. Bütün bu olup bitenlere rağmen en yakın iki insan olarak kalacağımızı biliyorum. Ömrümün en güzel senelerini, en iyi eserlerimi sana borçluyum. Onlar manen ve maddeten senindir. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Nazım bu mektubu Piraye'ye nasıl iletecekti? Postayla değil, ona elden yollamak daha uygundu. Piraye bu mektubu okuyunca yanında bir dostunun bulunması ve onu teselli etmesi gerekirdi. Nazım yakın akrabası Rasih Güran'ı düşündü. Rasih'i Bursa'ya çağırarak ona mektubun içeriğini anlattı. Rasih bu olaya çok bozuldu ama yine de mektubu ertesi gün Piraye'ye götürdü. Rasih o kadar kötü bir havadaydı ki Piraye kendi acısını unutup onu teselli etmeye çalışarak şöyle dedi. Üzülme Rasih, zaten bizim sonumuz yoktu. Nazım dışarı çıktıktan sonra nasıl olsa beni aldatacak, ben de katlanamayacaktım. Ayrılmamız kaçınılmazdı. Bunu ben yıllar önce ona söylemiştim. Bir daha beni aldatırsan ayrılırım demiştim. Piraye ilk şoku atlattıktan sonra Vala'ya telefon edip bir şeyler öğrenmek istedi ama Vala bu konuda konuşacak halde değildi. Piraye bunalımlar geçirip ertesi gün yatağa düştü. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Bir süre sonra da Nazım'dan şöyle bir mektup aldı. Şimdi yanımda olmak, gözlerinin içine bakarak seni aldatmadım. Sana saygım ve muhabbetim var, sana yalan söyleyemezdim. Karı kocalığımızın ara yerden kalkması ne beni senin için kaybettirebilir ne de seni benim için. Biz birbirimizin en yakın dostu olarak kalmasını bileceğiz. Ben daha senelerce hapisteyim. Belki de burada geberip gideceğim. Hayatımda milletime ve namuslu insanlığa layık bir iki şey yapabildimse bunu sana borçluyum. Artık senin erkeğin ve kocan değilim. Fakat senin en sadık arkadaşınım. Bütün bunlara rağmen seni arkandan değilse de ansızın bıçakladığımı idrak ediyorum. Günün birinde dört duvar arasında ölmez, özgürlüğe kavuşabilirsem senin ve milletimin yüzüne yüzüm kızarmadan bakabileceğime inanıyorum. Çünkü ne sana ne de ona yalan söyledim. Ne seni ne de onu aldattım. Parasız kalırsan yine senden para isteyeceğim ve sen başın sıkıştığı zaman yine bana dert yanacaksın. Şimdilik hoşça kal kızım. Annem, kardeşim, arkadaşım, yoldaşım. Nazım bu mektuptan sonra ikinci bir mektup yazarak durumu anlattı ve Pirayi'nin yıllardır davalarına bakan İrfan Emin'le görüşmesini istedi. Aynı zamanda onu vasilikten de azlediyordu. Elbette iş burada bitmiyordu. Münevver'in de bir boşanma davası açması gerekiyordu ama o bu işi ağırdan alıyordu. Belki de hala kesin kararlı değildi. 1948 Ekim sonlarında Nazım, Vala'ya bir mektup göndererek yardımını istedi. Mektupta Münevver'in adını kullanmıyor, ondan Pakize diye söz ediyor ve şöyle diyordu. Pakize'nin boşanma işini daha fazla sürüncemede bırakması, adama yalan söylemekte devam etmesi, işi idareye kalkışması büsbütün ters bir sonuç verebilir. Adam aksilik çıkarabilir. Benimle yaptığı konuşma çok açıktı. Eğer böyle bir şeye karar vermişseniz beni oyalamak doğru olmaz demişti. Pakize'den aldığım son mektupta da adamın kendisine tahammül edemiyorsan kendini zorlama dediğini yazıyordu. Pakize kararını hemen söylemeli, evden çıkmalı, birkaç gün sizde kalmalı ve boşanma dilekçesini vermelidir. Pakize'nin parası yoktur. İki aya kadar elime para geçecek. Fakat o zamana kadar sizden ricam, Sabiha Sertel hanımlardan bana 500 lira borç isteyin. İki ay sonra öderim. Şu 10 senede bana ayda 10 lira yollasalardı 1200 lira ederdi. Bunu da söyleyin. Oğlan pek sıkışık durumda deyin. O parayı Pakize'ye verin. Bulamazsanız ben başka yerden bulurum. Pakize parayı alınca hemen buraya gelsin. Bunu adamdan da saklamasın. Gerekirse Pakize'nin davasını da benim avukata verin. Size bir şantaj yapayım. Her geçen gün beni biraz daha deliye döndürüyor. Dehşetle cigara içiyorum. İradesiz, sabırsız, şımarık herifin biri oldum. Anlaşılan bunları pek susamışım. Ciddi söylüyorum, bu işin yalan dolan tarafı vıcık vıcık bir pislik gibi adeta vücuduma sarılıyor. Kızın durumu, adamın durumu, benim durumum ve benim tarafın durumu bir kepazelik, işkenceli bir kepazelik. İşi bir an önce bitirmek lazım. Dedikodu medikodu umurunda değil. Rica ederim çocuklar, bu işe böyle bir istikamet verin. Münevver ortalarda yok. Ok yaydan çıkmıştı artık. Münevver'in de bir an önce boşanma işlerine girişmesi gerekiyordu. Ama ondan hiç haber gelmiyordu. Münevver o günlerde cezaevine gideceğini söylemişti. Nazım sabırsızlıkla dayı kızının gelmesini bekliyordu ama ne gelen vardı ne giden. Nazım, Vala ve Müzehere Münevver'in neden gelmediğini soruyor ama onlardan da ses çıkmıyordu. Cezaevinde sıkıntılı günler birbirini kovalıyor, Nazım meraktan çatlıyordu. Ama bir yandan da olaya mizahi bir açıdan bakmaya gayret ediyordu. O hava içinde aşağıdaki şiiri Münevver'e verilmek üzere Vala'ya yolladı. Kanto. Eyvah ne yazık, aldanarak aşka inandım. Edeon Rekor. Neva'dan Gazel. Ne gelen var ne haber, gün uzun, yollar uzak. Yaşlar akıyor çeşme gibi didelerimden. Ah, ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Segah. Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanın senin. Rast. Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine. Hicazkâr, kafir, aldattın beni, niye döndün sözünden? İşte bu, Kanto. Odeon Rekord, o dönemde taş plak yapan ünlü bir firmanın adıydı. Plaklarda önce firmanın adı, sonra da beste söylenirdi. Nazım kendini yalnızlık içinde hissediyordu. Bu nasıl bir yalnızlıktı? Bir tarafını böceklerden yıldızlara kadar evrenin kalabalığı ve kaynaşan insanların içinde buluyor, öteki tarafını da yapyalnız sanıyordu. Bu hissi ömründe ilk defa duyuyordu. Kederinden bazen boğuluyordu. Ama bunu yenmesi gerektiğine de inanıyordu. Bunun için kişisel hiçbir yaşamının olmaması gerektiğini düşünüyordu. kişisel yaşamını tasfiye etmek, münevver olayını unutmak demekti. Bunu başarmak için de harıl harıl çalışmak ve yazmak gerekiyordu. Ama neler yazması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Münevver ile ilgili bir şeyler yazmak niyetindeydi ama münevverin kafasından geçenleri nasıl öğrenebilirdi? Bunun için araştırmalara başladı. Müzeher'den, Feride Celal'den, Mehmet Ali Aybar'dan yardım istedi. Bu bir roman konusu olacaktı. O romanı yazdıktan sonra tepeden tırnağa bir bütün olacağına ve evrenin kalabalığına kavuşabileceğine inanıyordu. Ama Münevver'in iş dünyasına ulaşmak hiç de kolay değildi. En az 3 aydır Münevver'den hiç haber çıkmamış ve Nazım'ın morali büsbütün bozulmuştu. Nazım hastaydı. Müzeher'den cezaevine bir doktor getirmesini istiyordu. Karaciğer, safra kesesi, mide ve kalp hastalıklarından anlayan bir doktor bulursa yol parasını ve vizite ücretini çeviri paralarından ödeyecekti. Annesini de çok özlüyor ve bekliyordu. Celile Hanım günden güne çöküyor ve gözleri zayıflıyordu. Nazım buna çok üzülüyordu. Münevver'in bu sessizliği Nazım'ı düş kırıklığına sürükledi. Acaba Piray'dan vazgeçmesi çok mu kötü olmuştu? Piray'a beni affet. Piray'ı yeniden arayacağı hiç aklına gelmezdi. Ama bu durumda kafası yine ona takılıyordu. Acaba Piray'ı onu affeder miydi? Piray'a nasıl yeniden yaklaşabilirdi? Uzun uzun düşündükten sonra ona çok duygusal bir mektup yazdı. Şöyle diyordu. Bu mektubu soğukkanlılıkla okumanı ve üzerinde biraz düşünmeni rica ediyorum. 1. Sana ve biraz da kendime yaptığım kötülük. Senin bana dehşetli kırgın oluşun, bu yüzden de insanları ve dünyaya güveninin kalmayışı, kendi kabuğuna çekilişin. 2. Buna rağmen sen de ben de yaşıyoruz, ikimiz de varız. Ben belki bir iki seneye kadar, hatta belki bu sene yokum. Çünkü bilemediğin gibi hastayım. Her gün biraz daha eriyorum. Ölmemek için elimden geleni yapıyorum. Fakat fizyoloji bir kere dört nala çöküşe doğru gitmesin. Hele insan hapiste bulunuyorsa bu çöküşü durdurmak çok zor. Yani ben yakında öleceğimi hissediyorum. Bu beni korkutmuyor, hatta keder de vermiyor. Yakında belki bir yıl, belki bir buçuk yıl sonra kulunuz ölmüş olacak. Fakat şimdi varım, yaşıyorum, tıpkı senin var olduğun ve yaşadığın gibi. 3. Her şeye rağmen hiçbir insan bana senden daha yakın olmadı. 4. Olan oldu ve geçti. Kabuslu bir rüya gördük. Şimdi seninle karşı karşıyayız. Öyleyse benim geri kalan bir iki senemi ve senin çok uzun senelerini zehir etmekte mana var mı? 5. Yavrum, kızım, karım, sevgilim, annem, her şeyim, silkin, gözlerini koca koca aç, sana uzattığım günahkar eli gülerek tut ve geri kalan bir iki senelik ömrümü elim elinde olarak geçireyim. Benden sonra yaşayacağın uzun yıllarda çocuklarımıza ve beni soracak olanlara, çok zayıf tarafları olan bir insandı fakat her şeye rağmen iyi bir insandı. Beni seven bir insandı, benim de çok sevdiğim bir insandı. Onu nefretle değil, muhabbetle, sevgiyle anıyorum diyebil. Rica ederim bana cevap yaz. Piray'dan hiçbir yanıt gelmiyordu. Bir ölüm sessizliği. Nazım bunalımlar içindeydi. Piray'a ulaşmak için her yolu deniyordu. Yakın akrabalarından da ses çıkmıyordu. Yine Müzeher'e başvurdu, onun da elinden bir şey gelmiyordu. Nazım'a alaylı bir mektup yazarak, ''50'sine merdiven dayadım paşa. Hayatında hiç kötü rol aldığın olmadı mı?'' diye sordu. ''Hayır, hiç olmadı. Kötü rolü kendime yediremedim. Hiçbir olayı izzetli nefis meselesi yapmadım.'' diye yanıt verdi. Ama aklı fikri yine Piraye'deydi. Hastalıktan geberdiğini yazdığı halde Piraye'nin hiç aldırmamasına çok içerledi ama sonra da sevindi. Piraye sanki hiç tanımadığım ve benden nefret eden bir kadınmış demeye başladı. Ölseydim, Allah göstermesin, kahrolurdu. Ama kadındaki katılığa bakın, bu halde bile beni kendisine bir kat daha hayran etti. Ben onun yerinde olsaydım, ömrümün sonuna kadar bana selam vermezdim diye düşünüyordu. Sonra onu yeniden avlamak için planlar yaptı. Kadınım tekrar benim olacak, belki günün birinde onu tekrar aldatırım fakat ne olursa olsun, geberene kadar yakasını bir daha bırakmayacağım diye geçindi içinden. Piraye Hanım'ı yeni baştan dolu dizgin sevdiğini anladı. Öte yandan, eğer bir gün hapisten çıkarsa Münevver'e birkaç saat nutuk çekmeyi de düşünüyordu. O hava içinde yazdığı şiirin bir yerinde şöyle diyordu. 40'ından sonra adını teneşir paklar. 1, 3, 4, 5, 8. Sayı sayacak değiliz. Çünkü bunun 40'a kadar yolu var. Nazım hızını alamıyordu. Piraye bir an aklından çıkmıyordu. Her şeyi unutup ona şu mektubu yazdı. Pirayem, kızıl saçlı bacım benim. Seni arkadan bıçakladım. Bir damlası benim damarlarımdaki bütün kana bedel kanınla boyandı ellerim. Yeryüzünde hiçbir insan, hiçbir insana benim sana yaptığım kötülüğü yapmamıştır. Bütün bunlara rağmen sana geri gel diyecek kadar yüzsüz ve alçaksam ne halt edeyim, öyleyim işte. Fakat gel ve benden nefret ederek, beni hor hakir görerek de olsa beni bir daha yalnız bırakma. Ben yalnız seni arkadan bıçaklamış değilim, insanlığımdaki en güzel şeyi de bıçakladım. Beni affet demiyorum. Yaptığım işin abla falan alakası olmayacak kadar namussuzca bir iş olduğunu biliyorum. Fakat gel, gel de beni bir daha yalnız bırakma, eteklerinden öperim. Piraye'den gene ses yok. Piraye inatçı mı inatçı, Nazım ne yazsa faydasız. Piraye kepenkleri indirmiş, kapıları kapatmış. Nazım'ın yüzünü görmek istemiyor. Nazım'ın içini dökebileceği tek kişi yine Müzeher. Oturup ona şunları yazdı. Dört elle Münevvere sarıldım, karşıma o çıktığı için. Başkası çıksaydı başkasına sarılacaktım. Piraye beni bilemediğin gibi ihmal etmeseydi, ona sarılmakta devam edecektim. Sadece insan kalabilmek için elimi uzattığım son dal Piraye olabilirdi. Sonra Münevver olabilirdi, olamadı, o dallarda kaydı elimden ve işte gayet kuvvetli bir insan oldum. Yalnızlığa alıştım. Yalnızlığa alışmak dehşetli kuvvet veren bir şey. Yaşamak sadece vazife haline gelince, insanlarla münasebet vazife haline geliyor. Kuvvetten başka hiçbir boka inanmıyorum. Nazım bu duygular içinde bocalarken yine Piraye'ye yazarak yalvardı. Senden bir yardım istiyorum. Yani ben bir kuyuya düşsem, boğuluyorum Piraye, beni kurtar diye elimi uzatsam, sen bana elini uzatmayacak mısın? Ben kuyunun dibinde feryat ede ede boğulurken, sen aldırmadan, kızgın, öfkeli, kindar, geçip gidecek misin? Bir gece Nazım saat 2'de herkes uyurken uyandı. Odasında mangal yanıyordu. Soğuğa artık eskisi gibi dayanamıyordu. Dışarıda kale duvarlarının üstünde jandarma düdükleri fır fır ötüyordu. Gökyüzü zifiri karanlıktı. Penceresindeki karanfiller, çiçekler ve yeşillikler çoktan sararmıştı. Yaklaşık 8 senedir bu odadaydı. Aynaya baktı. Suratını tanımayacağı kadar değişik buldu. Şakakları bembeyazdı. Burnunu daha uzamış ve zayıflamış buldu. Alnı kırış kırıştı. Gözleri çapaklı ve kırmızıydı. Karaciğeri dehşetle sancıyordu. Midesi berbattı. Muhallebi patates ve havuç püresiyle yaşıyordu. Yüzü gavurların mezarlık çiçeği dediği lekelerle kaplanmıştı. Kendisinden nefret ediyordu. %100 hayvanlaşmayı öğrendim diyordu. Hayvanlaşmak, vahşileşmek, ilkelleşmek ve taş devrinin insanlarından daha da geriye gitmek istiyordu. Dışarı çıktığında koridordaki saat 3'ü gösteriyordu. Yalnızlığa da alışıyordu Nazım ama en büyük esaret yalnızlık diyor, yalnızlığı ölümün bir çeşidi olarak görüyordu. Odaya döndüğünde saat 4 olmuştu. Dışarıda bir rüzgar esiyordu, mangal sönmüş ve oda buz gibi olmuştu. Piraye'den ses çıkmaması onu deli ediyordu. 1949 Eylül'ünde ona şu mektubu yazdı. Piraye hanımefendi, mektubunuzu aldım. Yazınızı, el yazınızı olsun görmenin bahtiyarlığını duydum. Piraye hanımefendi, sayın bayan, ah be karıcığım, bana Nazım Bey diye hitap ederken gözlerin sulanmadı mı? Hürmetler ederim efendim derken ellerinden titremedi mi? Ben aşağılık herifin biri olabilirim. Ben yeryüzünün en iyi insanına, en sevdiğim insana, yeryüzünün en büyük kötülüğünü etmiş olabilirim. Fakat bütün bunlara rağmen bana Nazım Bey diye mektup yazmaman gerekirdi. Demek ki ben senin için sadece Nazım Bey'im. Demek ki ben bu hale düştüm. İnşallah yakında annenize ve kardeşinize kavuşursunuz, diyorsun. Sana ve çocuklarıma kavuşmak ihtimali aklına gelmiyor mu? Şu son mektubun bana bir kere daha anlattı ki dışarıda beni bekleyenim yok. Hapishanede şerefimle ölebilmek en samimi temennimdir. İşte böyle Piraye Hanım, size ve çocuklarıma uzun ömürler, saadetler dilerim. Şahsi hayatındaki bütün alçaklıklara rağmen memleketini, halkını, namuslu insanlığı ve her şeye rağmen sizi ve çocuklarını sevmiş bir insanım. Hoşça kalın. 16. ayrımın sonu, sayfa 209.